Herkese merhabalar. DevOps temelleri serimizin bu oturumunda Infrastructure as a Code kavramını inceliyor olacağız. Kod olarak altyapı nedir? DevOps'un neresinde duruyor? Ve bizim hangi sorunumuzu çözüyor? Bunu inceliyor olacağız. Infrastructure as a code olarak altyapı aslında DevOps'un çok önemli bileşenlerinden bir tanesi. Bahsediyor olacağız. Öncelikle ben kendimden bahsedeyim. Nefocraft firmasında kurucu ortağım. İsmim Onur Yüksektepe'li. @oyüksektepe'li adresinden ulaşabilirsiniz bana. 15 yılı aşkın süredir bu sektördeyim. Microsoft alanında MVP ödülüne sahibim. Windows and Devices for IT alanında. Birçok teknoloji etkinliğinde konuşmacı olarak katılıyorum. Aynı zamanda IT eğitmenliği yapıyorum ve kendi şirketimde bulut teknolojileri ve altyapı teknolojileri uzmanı olarak, daha doğrusu genel olarak teknoloji çözümleri mimarlığı yapmaktayım. Şimdi Infrastructure as a Code, yani kod olarak altyapı konumuza geri dönecek olursak yine her zaman olduğu gibi geleneksel modelden başlamak istiyorum ben. Çünkü bu bizim için önemli. Burada amacımız DevOps'un hangi sorunu çözdüğünü anlatmak. DevOps evet bir teknoloji, kullanılmaya başlanılan, çok popüler olan bir teknoloji. Ama neden kullanılıyor veyahut da hangi sorunları çözüyor buna bakıyor olmak lazım. Şimdi geleneksel modelde bir application için ortamımıza baktığımız zaman 3 ana bileşenden bahsediyoruz. Developer ortamı, test ortamı ve prod ortamı. Şimdi şemada gördüğünüz üzere bu 3 ortamın farklı özellikleri olabiliyor. Yani 3 ortama deployment yapmamız gerekiyor. Mevcut mimari minimum bu şekilde olabiliyor. Belki test ortamı birazcık daha küçük olabiliyor. Veyahut da daha büyük ortamlarla karşılaşıyoruz. Ama bu 3 majör ortam mutlaka var. Şimdi en soldan başlayacak olursak developer ortamından geleneksel modelde burada çok fazla komponent var. Yani bu ne demek öncelikle? Bir developer ortamımız var zaten. Ama bu developer ortamımızın içerisine gelen paket yüklemeleri de çok fazla. Yani bir sunucu ortamı kurmuşsunuz. Siz burası development yapılması gereken bir ortam. Ama developerlar burada çalışırken bir yandan da mesela diyelim ki şirkette bir intern var. Yani bir stajyer var. Ve kıdemli bir yazılımcı demiş ki stajyere şu patch'i veyahut da şu yeni paketi senin geçmeni istiyorum. Developer kendi bilgisayarında yapıyor bu konfigürasyonu ve daha sonra developer ortamına atıyor ve developer ortamında bir bug oluşuyor. Neden? Çünkü developer'ın kendi makinesinde yaptığı ortamı bilmiyoruz. Hangi paketlerin kurulu olduğunu bilmiyoruz. Ondan sonra hangi versiyonları kullandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla ilk tutarsızlık burada başlıyor. Yani altyapı birisi kişisel bir makine, birisi sunucu ortamı ve burada bir eşitsizlik var. Dolayısıyla ilk sorun burada başlıyor. Dokümantasyon. Yani bir yerde bug olan bir şey diğer tarafta bug olmayabiliyor. Neden? Çünkü belki de bir paket eksik sadece. Dolayısıyla burası zaten ilk tutarsızlığın başladığı yer altyapı tarafında ve burası çok hızlı versiyon geçilen bir yer. Neden? Çünkü sürekli bir üretim yapılıyor. Yani deployment life cycle'ı belki de hafta, 2 hafta, 3 hafta veyahut da ayda bir olabiliyor. Şimdi ikinci ortam ise test ortamı. Developerların yönettiği bir ortam da olabiliyor zaman zaman bu. Operasyon ekibinin de yani altyapı ekibinin de yönettiği bir ortam olabiliyor. Paketler test ortamına geçiyor ama test ortamıyla developer ortamında işte yine bir ay, üç ay veyahut da daha fazla sürelerde verdiğim burada gördüğünüz süreler birazcık örnek verilmiş süreler. İşte farklı süreler de olabilir ama sonuçta bir süre farkı var. Dolayısıyla 3 ay olduğunu farz edecek olursak buranın altyapısal olarak baktığımız zaman developer ortamıyla test ortamında yine bir farklılık var. Yani birisi config versiyon 3'teyken birisi config versiyon 2'de olabiliyor daha. Ve bu 3 aylık süreçte dokümantasyon iyi yapılmamışsa ki genelde eksik olur dokümantasyon çünkü birazcık daha işe odaklı olur teknik insanlar ve bunu denetleyen bir bilim yoksa, ekip yoksa test ortamıyla developer ortamı arasında tutarsız davranışlar olmaya başlıyor. Ve özellikle de farklı ekiplerden hani o DevOps'un temellerinde ilk bölümümüzde konuştuğumuz bu developer ve operasyon ekibinin farklı birbirinden kopuk ekipleri olmasından dolayı yaşanan sorunlar da vuku bulmasından dolayı burada ne oluyor? Test ortamı gerçekten dev ortamından çok farklılaşmaya başlıyor. Şimdi ikinci adımımız bu. Burada bir konfigürasyon var. Bir de deployment life cycle'ı daha uzun olan bir prod ortamı var. Yani eğer biz teste 3 ayda giriyorsak 6 ayda da belki prod'a gidiyoruz. Dolayısıyla prod belki de hiç config değiştirmemiş. Yani projeye başlanmış, application live'a production ortamına alınmış ve ondan beri hiç konfigürasyon değişmemiş. Ama arka tarafta o kadar çok özellik hazırlığı var ki birçok iş biriminden, birçok developer tarafından test ortamıyla developer ortamı arasında o kadar çok konfigürasyon farkı var ki ve bunların dokümantasyonun kaybolması veyahut da olmaması gerçekten çok mümkün olabiliyor gerçek ortamlarda. Dolayısıyla yani en basit anlamıyla 3 tane bizim altyapımız var, 3 tane operasyon yaptığımız yer var ve 3 operasyonun konfigürasyonunu o kadar iyi yönetmeliyiz ki, o kadar iyi dokümante etmeliyiz ki ondan sonra burada hiçbir sorun olmasın. Ki bunların herhangi birisinde bir felaket olması durumunda veyahut da işte standart bir kurulumunun veyahut da standart bir prosedürün olmaması durumunda tekrar ayağa kaldırılmasında çok daha ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Yani test ortamı diyelim ki bir felaket senaryosu yaşadı. Zaten test ortamı hani prod gibi daha böyle ciddi dokümantasyona sahip olmayabiliyor. Bunu geri döndürmek, işte geri döndürülürken test ortamını kuran ekipten bireylerinin ayrılması ve o bireylerde bulunan know-how'un mevcut bireylerde olmaması, mevcut çalışanlarda olmaması, takım çalışanlarında olmaması gibi sebeplerden dolayı 3 tane ortam bile yönetmek gerçekten inanılmaz zor oluyor. Ki biz burada infrastructure olarak 3 ortamdan bahsediyoruz. Sunucu bazında baktığımız zaman bunların her biri onlarca sunucuyu barındıran ortamlar olabilirler. Dolayısıyla geleneksel modelde yani DevOps'un tam anlamıyla uçtan uca uygulanmadığı senaryolarda aşırı derecede altyapı tutarsızlıkları oluyor. Bunun haricinde felaket senaryolarına gelecek olursak şimdi felaket senaryolarında da farklı ortamlar var. Yani dev ortamımız var, prod ortamımız var ve test ortamımız var. Şimdi bunun haricinde standart bir yapıda ister bu KOBİ olsun ister bir kurumsal bir şirket olsun, büyük kurumsal olsun, bizim bir de disaster site'ımızın olması gerekiyor, değil mi? Veya da backup'larımızın olması gerekiyor. Şimdi backup'larımızı zaten offline olarak alıyorsak, VM backup'ı gibi bir şey alıyorsak mesela, oradaki konfigürasyon ne zaman yapıldı, hangi şartlarda yapıldı, hangi config'de, hangi versiyonda, bu inanılmaz bir muamma. Bu işin bir tarafı, ki çok önemli bir tarafı aslında baktığımız zaman, bir de hani offline değil de birazcık daha hali hazırda live olan sitelere bakacak olursak burada iş çok daha ciddileşmeye başlıyor. Ciddileşmeye başlıyordan kastımız şu, ortamımız artıyor. Yani 3 tane ortamımız vardı temel olarak ki dedik daha fazla olabilir. Şimdi bir de burada geldi. Büyük ortamlarda disaster site'larına baktığımız zaman hot site, warm site veyahut da cold site'ların hepsi bir anda bulunabiliyor. Veyahut da bunların bir tanesi bulunsa bile siz ortamınıza bir altyapı daha eklemiş oluyorsunuz. Mesela hot site dediğimiz şey genel olarak prod'un yani production'ın birebir kopyası olan bir siteden bahsediyoruz. Yani hem fiziksel özellikleriyle hem sunucu özellikleriyle prod ne kadar büyükse o kadar büyük olabiliyor. Ki genelde aynısı oluyor ve bunların konfinin eşitlenmesi durumu var. Warm site yine sunucu bağlantıları yapılmış ama hali hazırda bekliyor ama açık bir site değil. Yani açık bir site değil. Dolayısıyla hani burada konfigürasyonu eşitlemek daha da zor. Çünkü oradaki site'ımız kapalı. Bütün sunucu bağlantıları yapılmış. Cold site ise direkt o bahsettiğimiz backup durumu yani donanımlar hazır ama hiçbir bağlantısı yapılmamış. İçerisinde backupların durduğu bir site'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla diyelim ki bunların 3'ü de var ortamımızda bizim. Production'ımız var, developer ortamımız var, test ortamımız var ve bu production'ın sync olduğu bir hot site olmak zorunda, işte warm site olmak zorunda veyahut da cold site olmak zorunda vesaire vesaire derken bir anda o operasyon tarafında baktığımız zaman 5-6 tane altyapı ortamından bahsediyoruz. Şimdi real ortamlarda baktığımız zaman bu altyapıların bu kadar çok sunucunun, konfigürasyonunun eşitlenmesi, dokümantasyonun ayrı ayrı tutulması, ayrı ayrı işlenmesi veyahut da konfig edilmesi gerçekten çok ciddi bir operasyon. Bu ciddi operasyon size maliyet olarak da zaman kaybı olarak da yansır. Dolayısıyla bu bizim çözmemiz gereken sorunlardan bir tanesi ki DevOps'un çok hızlı çözdüğü sorunlardan, çok güzel çözdüğü sorunlardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi konumuzun ana başlığına dönecek olursak infrastructure as a code. Kod olarak altyapı nedir? Kod olarak altyapı, altyapı yönetiminin ve kurulumunun bilgisayarların, PC'lerin anlayabileceği dosya ve şablonlarda adım adım yapılması yerine otomatik olarak paralel bir şekilde, mümkün olduğu kadar tabii ki, paralel bir şekilde yapılmasıdır. Yani işte bir sunucu konfigürasyonunu açıp bilgileri doldurup next, next, next demek yerine bu bilgilerin ve bu bilgilerin barındığı parametrelerin bir dosyaya, şablona yazılması ve bu şablonun DevOps tool'una verilerekten bu ortamın otomatik olarak hazırlanması kod olarak altyapı kavramını oluşturuyor. Şimdi işte bazı parametreleri direkt vermek veyahut da işte bunları işlemek veyahut da bunları scriptleştirmek ilk bizim hiç yapmadığımız bir şey mi? Yani şu anda DevOps kavramıyla beraber mi duyuyoruz? Hayır, tabii ki de duymuyoruz. Infrastructure as a code'dan önce altyapı script veyahut da işte declarative tanımlarla işte benim sunucumun ismi bu olsun, ayarları, IP adresi bu olsun diye biz bunu yapabiliyorduk. Şimdi infrastructure code scripting ile çok fazla karıştırılan bir şeydir. Scripting infrastructure as a code'un bir parçası. Ama uçtan önce infrastructure code'a baktığımız zaman infrastructure as a code çok farklı bileşenler barındırıyor. Infrastructure kodun özelliği şudur. Declarative metodlara odaklanır. Hani burada çok böyle terimlere boğmak istemiyorum size ama declarative metod ne demektir? Şudur aslında. Bazı parametrelerin veyahut da bazı bileşenlerin, az önce verdiğim gibi işte makine ismi şudur, bulunduğu region budur veyahut da bulunduğu ortam budur, IP adresi şudur, üstündeki config budur, SQL'in işte ismi budur, DB ismi budur vesaire gibi bu parametrelerin bir dosyada bulunması ve bizim PC'ye bunu, bu dosyayı teslim ederekten bir script vasıtasıyla, bakın script işin bir tarafında var ama tamamı değil, script vasıtasıyla bunu PC'ye teslim ederek veyahut da bir yazılım vasıtasıyla teslim ederek ben bu konfigürasyonu yapmak istiyorum şeklinde yaptığınız bir bildirimdir declarative method. Dolayısıyla infrastructure as a code'dan bahsettiğimiz zaman scripting olarak böyle PC başına geçip IP adresim bu, işte makine ismim bu demekten ziyade bütün bu parametrelerin, yani işte bir mesela VM kuruyorsak, bir sanal makine kuruyorsak, virtual machine kuruyorsak, makine ismi, IP adresi, disk boyutu, disk size'ı, kaç tane disk olacağı, işletim sistemi konfigürasyonu gibi ne kadar parametre varsa bütün bu parametrelerin config yapılması istenen bütün parametrelerinin bir dosyada tutulması ve bu dosyanın o süreci işleten tool'a veyahut da ortama verilerekten işin otomatize edilmesidir infrastructure as a code. Şimdi infrastructure as a code'da en önemli konulardan bir tanesi, hani scripting'den ayıran en önemli konulardan bir tanesi versiyonlama konusu. Ki bu çok önemli. Hani az önceki o sorunlardan bahsederken en büyük konulardan bir tanesi şu. Bir, mevcut ortamı sinkleyebilmek, yani mevcut hale getirebilmek, bir de bunların versiyonunu tutabilmek. Neden? Diyelim ki biz bir application çıktık, yeni bir versiyon çıktık veyahut da bir yeni bir özellik ekledik application'ımıza. Diyelim ki bir sorun oldu test ortamında veyahut da developer ortamında, hiç fark etmez. Geri nasıl döneceğiz? Şimdi DevOps'un yazılım tarafında bunu yöneten çok fazla tool var yazılımcıların kullandığı. Infrastructure tarafında bunu nasıl yöneteceğiz? Infrastructure as a code ile yöneteceğiz. Bunun için de ne olması gerekiyor? Bir versiyonlamamız gerekiyor. Neden versiyonlamaya ihtiyacımız var? Altyapıyı kodla yapıyorsak kod olan her yerde ne vardır? Versiyon mutlaka vardır. Şimdi versiyonlamadaki en önemli özelliklerden bir tanesi bize ne gibi avantajlar sağlar? Altyapı ile ilgili bilgiyi dokümante ediyoruz aslında. Yani burada şöyle bir şeyden bahsediyoruz. Bizim bir config dosyamız var. İlk config dosyamızı ilk oluşturduğumuz zaman buna biz versiyon 1 diyelim. Versiyon 1'de ismimiz bu, IP adresimiz bu, kurduğumuz bileşenler şunlar, versiyonları bunlar dedik ve bu paketi ne yaptık? Declarative olarak tool'umuza verdik ve altyapımızı kurduk. Daha sonra bu altyapıda config değiştireceğiz. Config yapacağız. Dedik ki config'imiz, yeni config'imiz budur veyahut da değiştirmek istediğimiz şeyler budur dedik. İkinci bir dosya hazırladık. Ve bu ikinci dosyayı da ne yapıyoruz? Sistemimize verdiğimiz zaman ortamımızı hazırlamak istiyoruz. Ama devasa dokümantasyonlar, süreçler işletmeden buradaki güzellik nedir? Çok basit config dosyalarıyla bile versiyonlama yapabiliyoruz. DevOps'taki en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Hızlı versiyonlama ve hızlı config change'lere, yani o deployment lifecycle'ların hızlı olması DevOps'un en önemli avantajlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu bize ne getiriyor? Bir, tekrardan kurulumu, bir sorun olduğu zaman kurtarmayı ve testi ne yapabiliyor? hızlı bir hale getirebiliyor. Yani şöyle bir şey düşünün. Sizin elinizde bir ortam var ve bu ortamın bütün özellikleri bir text dosyasında, bir formatta, belli bir formatta, ne formatta olduğunu konuşacağız. Ondan sonra ve bu text dosyasını siz DevOps yapan veyahut da infrastructure'ınızı kodlayan tool'a verdiğiniz anda, ortama verdiğiniz anda aynı config'i dakikalar içerisinde ne yapabiliyor size? Oluşturabiliyor. Dolayısıyla inanılmaz bir test süresi, inanılmaz bir kurtarma süresi ve hata önleme süresi veyahut da hatadan geri dönme süresi olarak bize yansıyor. Şimdi dolayısıyla buradaki sürece baktığımız zaman infrastructure as a code'da scripting dediğimiz gibi her zaman için var ama infrastructure as a code'un tanımı mıdır? Hayır, değildir. Sadece bir parçasıdır. Scriptlerimiz ve declarative dosyalarımız var bizim. Yani parametrelerimizi bulunduran dosyalarımız var. Bunlar ne yapılıyor? Versiyonlanıyor. Versiyonlanıyor derken tabii ki de hani eski usul text dosyalarının V1, V2 yapılmasından bahsetmiyoruz ki bu da çok mümkün. Biz bunu mesela router'larda çok yaparız. Router dediğiniz şeyin konfigürasyonu aslında bir text dosyasıdır. Alırsınız başka bir yere, save as dersiniz backup olarak. Bütün router'un konfigi elinizdedir. Yani ne yaparsınız? Router'unuzda bir sorun olduğu zaman o text dosyasını import edersiniz. Aynı router yine ayağa kalkar. Bu sunucu tarafında çok zordu. DevOps'la beraber aynı seviyeye indik. Hatta belki de daha kolay bir seviyeye indik. Dolayısıyla bu şekilde de yapabilirsiniz ama hani uçtan uca profesyonel bir DevOps'tan bahsediyorsak bu dosyalar tabii ki de bir repository'de tutuluyor. Yani o text dosyaları, scriptler hepsi versiyonlanarak repository'de tutuluyor ve o repository'deki bütün kod veyahut da script bileşenlerinin versiyonlaması yapılıyor. Ki bu versiyonlama bize dediğimiz gibi felaketten geri dönme, test süresi gibi müthiş avantajlar sağlıyorlar. Şimdi çok fazla derine girmeyeceğim ama infrastructure as a code'dan bahsetmişken infrastructure as a code'un bazı yöntemleri var. Çok fazla duyacaksınız bunları. Neler olduğundan çok kısaca bahsedelim. Infrastructure as a code yöntemleri declarative, imperative ve intelligent olarak kategorize edilmekte. Şu aralar en meşhur yöntemlerden bir tanesi veyahut da sık kullanılanlardan bir tanesi declarative yöntem. Microsoft ortamlarında da çok fazla kullanılıyor. Hem PowerShell hem de Azure tarafında işte Resource Manager'dan bahsedeceğimiz zaman konuşacağız. Declarative yöntem ne sorusunun cevabını verir. Genel olarak böyle tanımlanır. Kurmak istediğimiz altyapı nedir? Yani az önce bahsettiğim gibi bir tane dosyamız var ve bu dosyalarda bizim bazı parametreleri belirletmemiz gerekiyor. İşte sunucunun mesela Azure üstünde bir sanal makine kuruyorsunuz. Bunun region neresi? Yani West Europe mu olacak, North Europe mu olacak, işte ne bileyim North Amerika mı olacak vesaire vesaire. Diski nerede tutuyorsun? Hangi account'ta tutuluyor? Diskinin özellikleri nelerdir? VM network'ü nedir? VM network'ünün subnet'i nedir? İşte makinenin disk dosyası nerede tutuluyor? İşte makinenin ismi nedir? Şifresi nedir gibi bütün parametreleri ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz ve diyoruz ki bize o işte DevOps yapan tool diyelim, o DevOps'un bir kısmı olan infrastructure as a code'u işleten tool bize sorduğu zaman ne yapmak istiyorsun? Kurmak istediğin altyapı nedir? Budur cevabını verdiğimiz yöntemdir. Imperative ise how, yani nasıl sorusunun cevabıdır. Yani altyapımız nasıl değişecek? Scripting buna çok daha yatkındır. Yani nasıl değişecekten kastımız şu. Scripting'de çok karıştırmayalım şimdi. Imperative'de verdiğiniz soru cevabı şu. Benim altyapım şurada bu şekilde konfigür edilmiş veyahut da hiç konfigür edilmemiş. Bu şekilde değişecek. Yani altyapımı şu şekilde konfigür etmek istiyorum. Veyahut da işte mevcut bir konfigürasyonunuz var. Ben bu konfigürasyonu alıp bu şekilde yapmak istiyorum diye. Aslında declarative'in hani birazcık böyle hani değişiklikleri olarak görebiliriz imperative'i. Ama ikisinin de farklı yöntemleri var. Hani sıfırdan imperative bir deployment yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama genel olarak şöyle ortamlarda birazcık hibrit de kullanılır. Ben dosyamı tanımladım. Altyapım bu. Altyapı bir kere kurulduktan sonra nasıl değiştireceksin? Veyahut da bu altyapıyı nasıl modifiye edeceksin sorusunun cevabı imperative metotlarda vardır. Ki bu infrastructure as a code'u continuous hale getirmeyi continuous hale getirmemizi sağlar. Intelligent why, yani neden sorusunun cevabını verir. Şimdi bu birazcık DevOps'un geleceği, gerçekten çok önemli bu konu. Burada şu sorunun cevabını veriyoruz. Altyapımız neden böyle olmalı? Bu ne demek? Şu demek bu. Karmaşık ve karışık ortamlar için kullanılır. Diyelim ki sizin bir ortamınız var. İşte burada Windows var, Linux var. Altyapı neden böyle olmalı? Neden böyle olmalı? Çünkü bu application şu ortamda çalışacak, Linux'ta çalışacak, bu application Windows'ta çalışacak, bu application işte benim altyapımın şu region'unda olacak veyahut da burada olacak. Burada sağlanmak istenen neden ismi intelligence? Çalışılan metotlar burada şu şekilde. Biz verdiğimiz config dosyasının veyahut da verdiğimiz yöntem neyse, inputları verdiğimiz yöntemin environment aware olmasını isteriz. Intelligent infrastructure as a code yönteminde. Yani altyapı Linux'muş, Windows'muş, ondan sonra işte network'üm şuradaymış, buradaymış. Benim için bu önemli değil. Ben standart bir config dosyası istiyorum ve bu standart config dosyasını verdiğim anda ortamın gerekli işletim sistemleri de dahil olmak üzere, gerekli işletim sisteminin gereksinimlerini de kurmak üzere ortamın kurulmasını bekliyorum. Environment aware desired state configuration olarak geçer. Yani environment bağımsız, ortam bağımsız, benim istediğim konfigürasyon bunu belli etmenin yöntemi infrastructure as a code'un intelligent kısmı. Çok daha böyle yeni konuşulan ama çok fazla gelişecek alanlardan bir tanesi. Ki birçok mecrada infrastructure as a code'un geleceği olarak tanımlanıyor. Şimdi evet, infrastructure as a code'dan bahsettik özet olarak. Dediğimiz gibi infrastructure as a code DevOps'un en önemli bileşenlerinden bir tanesi ve bize çok fazla fayda sağlıyor. Birincisi maliyet. Az önce konuştuğumuz gibi ortamların çok daha kısa sürede kurulmasını sağlıyoruz. Ve çok hızlı bir şekilde kurulmasını sağlıyoruz. Çünkü neden? Infrastructure as a code'da siz paralel işlem yapabiliyorsunuz. Mesela bir Azure ortamında bahsettiğimiz zaman eğer sizin verdiğiniz config'de bir VM'in kurulması için bir dependency yoksa, yani daha mesela VM'in dependency ne olabilir? Bir VM kurabilmeniz için önce bir disk dosyasının olması lazım değil mi? Veyahut da işte Azure tarafında bir storage account'un olması lazım. Ama zaten sizin bir storage account'unuz varsa bu VM çok hızlı bir şekilde kurulabilir. Ama siz diğer yandan işte VM değil de mesela app service'i kuruyor olabilirsiniz. Dolayısıyla app service'in kurulması için VM'in kurulmasına gerek var mıdır? Yoktur. Benim definition file'larım zaten var. Definition file'larımı sisteme input olarak verdiğim anda bir yandan VM kurulurken bir yandan da app service'in kurulmuş hale gelecek. Dolayısıyla hem paralelizmden hem de işte o hızlı geri dönüşlerden, felaket senaryolarından dolayı çok ciddi hız kazandırıyor bize ve daha az risk barındırıyor. Neden daha az risk barındırıyor? Hep söylediğim şey, çünkü benim elimde ortamın bir tanımı var. Yani bir tek dosyasında o ortamın nasıl olduğu, daha önce nasıl kurulduğu, hangi versiyonlarla kurulduğu, hangi parametrelerle, hangi isimle, noktası virgülüne kadar var. Dolayısıyla riskim çok daha az. Yani bir config dosyasıyla siz bir ortam kurmuşsunuz. İkinci ortamı kurmak için, mesela bu ikinci ortam dev ortamı da olabilir. Şöyle düşünün, hep hani biz şeyini söylüyoruz. İşte produmuz var, patladı, yenisini nasıl kurarız? Değil. Bir kere biz dev ortamını kurduk. Veyahut da bir kere prod ortamını kurduk. Şimdi test ortamının bunun birebir aynısı olmasını istiyoruz. Tek tek yapılandırmaktansa elimizle otomatize ediyoruz, işte o repository'de tuttuğumuz o versiyon dosyamızı alıyoruz. Diyoruz ki bu parametrelerle bir tane daha kur. Aslında o parametreler bizim prod'u kurduğumuz parametreler. Dolayısıyla müthiş az risk barındırıyor. Ortamın aynısı birebir kuruluyor. Dolayısıyla burada ne paket farklılığı var ne config farklılığı var. Dolayısıyla patlama veyahut da işte bir sorun çıkma ihtimali oldukça aza indirgeniyor. Evet, bu anlamda dediğimiz gibi infrastructure as a code bizim için çok önemli bir alan. DevOps'un operasyon ekiplerini veyahut da operasyon kısmını ilgilendiren bir alandan bahsediyoruz. Ben de menşe olarak infrastructure tabanlı birisi olduğum için çok fazla bu serimizde konuşuyor olacağız infrastructure as a code'dan. Belki de diğer konulardan çok daha fazla konuşuyor olacağız. Infrastructure as a code nasıl işletilir? Ondan sonra hangi teknolojiler kullanılır? İşte PowerShell, Desired State Configuration'lar veyahut da Azure tarafında Resource Manager'lar gibi birçok konuyu göz önünde bulunduraraktan altyapımızı nasıl kodlayacağımız yöntemlerine bakıyor olacağız. Bu oturumumuzda Infrastructure as a Code'un tanımını yapmaya çalıştım sizlere. Umarım hepiniz için faydalı bir oturum olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.